Ayrım 26. İran Mektupları, Montesquieu, sayfa 242. 136. mektup, Rika'dan aynı kişiye. Bir sonraki görüşmemizde bilgin beni özel bir bölmeye götürdü. İşte modern tarih kitapları dedi. Öncelikle kilisenin ve papazların kitaplarını ele alın. Ben şahsen bu kitapları kendimi geliştirmek için okuyorum ve bunlar çoğu kez bende olumsuz yönde düşüncelerin oluşmasına yol açar. Burada da Roma İmparatorluğu'nun gerileme dönemini yazan kitaplar vardır. Monarşilerin kalıntıları üzerinde kurulan bir imparatorluğun çöküşü, sayısız olayın ortaya çıkışında bir başlangıç olmuştur. Hangi ülkeden oldukları belli olmayan, sayısız halk aniden ortaya çıkmış, topraklarını istila edip yakıp yıkmış, bölmüşler ve şu anda Avrupa'da görmüş olduğunuz bütün krallıkları kurmuşlardır. Bu halklar kelimenin tam anlamıyla hiç de barbar değillerdi. Çünkü bunlar özgür insanlardı. Fakat mutlak bir güce boyun eğdikten sonra mantığa, insanlığa ve de tabiata bu kadar uygun düşen bu tatlı özgürlüğü kaybedip barbar olmaya başladılar. Burada birincisinin sadece gölgesi gibi duran Alman İmparatorluğu'nun tarihçilerini görüyorsunuz. Öyle sanıyorum ki bu imparatorluk bölünmenin zayıflatamadığı tek güçtür ve yine yeryüzünde kayıp verdikçe daha da güçlenen, başarılarından çıkar sağlamak konusunda ağır davranan ama yenilgilerle yenilmez hale gelen tek güçtür. İşte Fransız tarihçilere ait kitaplar. Bunlarda da kralların güçlenmesi, iki kez güçlerini yitirip aynı şekilde tekrar toparlanmaları, daha sonra da yüzyıllar boyunca acı içerisinde çektikleri sıkıntılara şahit olunur. Fakat peşinden her yönden gelişerek yavaş yavaş gücünü toplamış ve eski haline gelebilmiştir. Tıpkı akan nehirlerin yolda sularını kaybetmesi veya yer altında saklanması gibi. Bu sular kendileriyle birleşen ırmaklarla büyüyüp tekrar ortaya çıkarlar ve önlerine çıkan her şeyi büyük bir çabuklukla söküp alıp götürürler. Burada dağlardan inen İspanyol ulusunun öyküsünü görüyorsunuz. Bu ulusun fetih gücü yüksek Müslüman hükümdarları nasıl yendikleri anlatılır. Geniş topraklara sahip monarşi düzeninde birçok krallık birleşip hemen hemen tek güç haline gelir. Kendi büyüklüklerinden ve sahte zenginliklerinden bıkıp usanınca da gücünü ve şöhretini kaybedip sadece ilk güçlerinin gururuyla yetinmek zorunda kaldılar. Bunlar da İngiliz tarihçilerine ait kitaplardır. Bu kitaplarda özgürlüğün her zaman için anlaşmazlık ve ayaklanmalardan doğduğu görülür. Prens her zaman için taht ne kadar sağlam olursa olsun sallantıdadır. İngiliz halkı sabırsız, öfkelendiğinde bile sağduyusunu kaybetmeyen denize hakim, şimdiye kadar bilinmeyen bir şey, gücünü ticaretle birleştirip kuvvetlendiren bir halktır. Bunların hemen yakınında denizin diğer kraliçesi Hollanda Cumhuriyeti'nin tarihçileri bulunmaktadır. Bu ülke Avrupa'da o kadar saygın ve Asya'da da o kadar olağanüstü bulunmaktadır ki birçok Asya kralı Hollandalı tüccarların önünde yerlere kadar eğilmektedir. İtalyan tarihçileri ise eskiden dünyanın sahibi olan, şimdi ise diğer bütün ulusların kölesi haline gelen bir ulusun öyküsünü anlatırlar. İtalyan prenslikleri bölünüp zayıflamış ve geriye durmadan kendilerini öven içi boş bir politika kalmıştır. İşte cumhuriyetle yönetilen ülkelerin tarihçileri. İsviçre bir özgürlük sembolü gibi duruyor. Venedik ekonomide bol kaynaklara sahip bir ülke durumunda. Ceneviz ise sadece biralarıyla çok güzel bir ülke. Bunlar da kuzey ülkelerini ve diğer ülkeler oranında Polonya'yı anlatan kitaplardır. Polonya özgürlüğünü ve kendi krallarını seçme hakkını çok kötü kullanan ülkelerden biridir. Bu yolla tarihi tek tek kaybolan komşu ülkelerin durumuna düşmekten kurtulmak istemektedir. Bu konuşmayla ertesi güne kadar birbirimizden ayrıldık. Paris, 2 Şevval, Aralık 1719. 137. mektup, Rika'dan devam. Ertesi günü beni ayrı bir bölmeye götürdü. Burada da şairler var. Bunların işi eskiden kadınların süs ve takılar altında saklanması gibi sağduyuyu kösteklemek, aklı hoş tatlı süslemelerle bunaltmaktır. Siz şairler iyi bilirsiniz, kızgın güneşin insanların hayal dünyalarını da ısıttığı doğu dünyasında bu kişilerin sayısı oldukça fazladır. İşte bunlar da destanlardır. Pekala, destanlar ne demek bilir misin? Dedi adam. Ben ne olduklarını bilmiyorum. Bu işten anlayanlar, gerçek anlamda destanın sadece iki örneğinin yapıldığını, destan adı taşıyan diğer metinlerin ise destanla bir alakası olmadığını söylerler. Doğrusu ben bu ifademin doğru olup olmadığını da bilmiyorum. Bu kişiler ayrıca destan devrinin kapandığını, artık yeni destan yazılamayacağını ifade ederler. Bu da çok şaşırtıcı. İşte bunlar da drama şairleridir. Bana göre bunlar en iyi şairlerdir. Tutkulardan çok iyi anlarlar. Bu şairler ikiye ayrılır. Komik yazarlar, bunlar duygularımızı çok tatlı bir şekilde hareket ettirirler. Trajik olanlar ise ruhumuzu allak bullak edip bizi şiddetle tahrik ederler. Bunlar da lirik şairlerdir. Diğerlerini ne kadar çok beğeniyorsam, bunları da o derece önemsiz ve değersiz buluyorum. Sanatları, saçma sapan sözleri uyumlu kafiyeli bir şekilde yazmaktan ibarettir. Lirik şairlerden sonra da tabiat sevgisini ve çobanların yaşamını konu olarak alan şiirleri görüyoruz. Saray ahalisi bir türlü sahip olamadıkları sakin ve huzurlu bir hayatı bu şiirlerde buldukları ve kendilerini bir an için çobanların doğadaki şartlarında düşündükleri için bunları çok beğenirler. Gördüğüm bütün yazarlar arasında en tehlikeli olanlar sivri dilli hicivcilerdir. Bu şiirler hiç iyileşmeyen, derin yaralar açan küçük ince oklar gibidir. Burada da romanları görüyorsunuz. Bir çeşit şair olan bu yazarlar aklın ve kalbin dilini aynı oranda abartırlar. Hayatlarını tabiatı aramakla geçirirler ama hiçbir zaman ona ulaşamazlar. Ve roman kahramanları da yazarlarına uçan ejderhalar ve insan başlı atlar kadar yabancıdır. Bilgine, romanlarımızdan birkaçını gördüm, dedim. Eğer bizimkileri görmüş olsaydınız çok daha fazla şaşırırdınız. Doğal olmadıkları gibi geleneklerimiz de aşırı bir şekilde yansıtma yanlışı içine girmişlerdir. Örneğin bir aşığın sevgilisinin sadece yüzünü görebilmesi için en az 10 yıl boyunca fırtınalı tutkular yaşaması gerekir. Yazarlar okuyucuları bu sıkıcı ön anlatılarla çok uğraştırıyorlar. Oysa olayların farklı yönde gelişmesi imkansızdır. Bu durumu atlatmak için daha da beter bir yol olan mucizelere ve olağanüstü olaylara başvurulur. Eminim ki sihirbazın yerin altından bir ordu çıkarmasını ve roman kahramanının da 100.000 adamı tek başına öldürmesini aklımız doğru bulmaz. Bununla birlikte bunlar bize ait romanlardır. Bu soğuk ve sık sık tekrarlanan maceralar bizi sıkar ve bu saçma sapan olağanüstü şeyler bizi isyan ettirir. Paris, 6 Şevval 1719. 138. mektup. Rika'dan İzmir'deki İbben'e. Burada devlet bakanları mevsimler gibidir. Biri diğerini takip eder ve sonra ortadan kaybolur. Örneğin 3 yıl içinde mali sistemin 4 kez değiştiğine şahit oldum. Bugün Türkiye ve İran'da vergilerin kaldırılması çok zordur. Öyle ki bu imparatorlukların kurucuları yok edilebilir. Ama konulmuş olan vergiler asla. Burada da aynı şekilde mali sistemin değişmez olması gerekirdi. Bu işe batılılar kadar kafa yormadığımız kesin. Prensin gelirlerinin idaresi ile herhangi bir kişinin mallarının kontrolü arasında pek bir fark yoktur. Bu 100 tümeni saymak ile 100 bin tümeni saymak arasındaki fark kadardır. Fakat prensin gelirlerinin yönetimi daha çok incelik ve sırlarla dolu olan bir iştir. Bunun için büyük dehaların geceli gündüzü durmadan meşakkatle çalışıp projeler üretmeleri, kendi emirlerinde çalışan çok sayıdaki insanı dinlemeleri gerekir. Bu kişiler kafaları önemli sırlarla, mucizevi amaçlarla, yeni sistemlerle dolu, derin düşüncelere dalmış bir vaziyette makam odalarının arka bölmelerine çekilip orada konuşma ve nezaket kurallarından mahrum bir şekilde yaşarlar. Bu odalar küçükler için girmesi ayıp, büyüklere ise yasak ve girişi imkansız yerlerdir. Merhum kral hayata gözlerini kapar kapamaz yeni bir yönetim oluşturulması düşünüldü. İşlerin kötü gittiği hissediliyordu. Fakat nasıl düzeltileceği konusunda kimsenin bir fikri yoktu. Önceki bakanların sınırsız yetkilerle donatılmış olması iyi karşılanmadı. Bu yüzden bu yetkilerin paylaştırılması istendi. Bu amaçla 6 veya 7 kurul oluşturuldu. Bu bakanlık tarzı Fransa'yı belki de en anlamlı bir şekilde yöneten yeni bir uygulamaydı. Fakat bu bakanlık tarzının ömrü de icraatı gibi kısa oldu. Fransa, merhum kral öldüğünde binlerce sorunla bunalmış bir beden gibiydi. Noailles dükü eline neşteri aldı. Vücutta işe yaramayan hastalıklı bölgeleri kesip attı. Bu yerlere ilaç sürdü. Fakat asıl vücudun içinde iyileşmeyi bekleyen bir yara vardı. Yabancının biri, Law, gelip bu tedaviyi kendi üzerine aldı. Çok ağır ilaçları verdikten sonra hastayı iyileştirdiğini sandı. Oysa hastayı sadece daha da şişirip hantal bir hale getirmişti. Eskiden zengin olanların tümü 6 aydır büyük bir yoksulluk içinde bulunuyor. Eskiden yiyecek ekmeği olmayanlar ise bugün zenginlik içinde yüzüyorlar. Toplumda birbirine çok uzak olan bu kesimler hiçbir zaman birbirlerine bu kadar çok yaklaşmamışlardı. Yabancı bakan bir eskicinin elbiseleri ters yüz edip içini dışına çıkardığı gibi devleti ters yüz etti. Altta olanlar üste, üste olanları alta gönderdi. Umulmayan, inanılmaz servetler bu işe sebep olanları da şaşırttı. Tanrı bile insanları yokluktan bu kadar kısa zaman içinde çıkaramaz. Uşaklara bugün kendi arkadaşları hizmetçilik yapıyor. Belki yarın kendi efendileri aynı işi görür. Bütün bunlar sık sık garip şeylerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Geçmiş hükümranlık döneminde servet toplayan uşaklar bugün soylu olmakla övünüyorlar. 6 ay önce hor görülenler şimdi hor görmeye başlamışlar. Bir sokakta Loren Bankası'nın olduğu Queen Champois sokağı, hizmetçilik elbiselerini üzerlerinden çıkarıp atan kişileri küçümseyenler şimdi var güçleriyle şöyle bağırıyorlardı. Asiller yok oldu, meydan soysuzlara kaldı. Devletteki düzensizliğe bak, her şey karmakarışık oldu. Kimin soylu, kimin uşak olduğu belli değil. Ortaya çıkan bu zenginleri de kimse tanımıyor. Göreceksiniz ki bu insanlar kendilerinden sonra geleceklerden intikam alacaklar ve 30 yıl sonra asiller çok gürültü çıkaracak. Paris, 1 Zilkade Ocak 1720. 139. Mektup. Rika'dan devam. Sana eşler arasındaki sevgiye dair büyük bir örnekten söz edeceğim. Sözünü edeceğim bu kişi sadece bir kadın değil, aynı zamanda bir kraliçedir. İsveç kraliçesi olan bu kadın, her ne pahasına olursa olsun, kocasının tahta geçmesini istediği için bütün engelleri ortadan kaldırmak amacıyla Birleşik Devletlere, İsveç Birleşik Devletleri'ne gönderdiği bir mektup ile kocasının kral seçilmesi durumunda kendisinin hükümranlıktan feragat edeceğini beyan etmişti. 60 küsür yıl önce Kristina adındaki bir başka kraliçe de kendisini tümden felsefeye adamak amacıyla tahttan çekilmişti. Sözünü ettiğimiz bu iki örnekten hangisine daha çok hayran olunması gerektiğini bilmiyorum. Normalde herkesin tabiatın kendisine bıraktığı yerde durması gerektiğini düşünüyorum ve kendi durumlarının altında bulunarak kendi pozisyonlarından bir tür firar eden insanların zafiyetlerini övecek değilim. Ama bununla birlikte bu iki prensesin ruhlarının yüceliğinden ve servetlerine, makamlarına galip gelen birinin zekasından, diğerinin gönlünün yüceliğinden çok etkilendim. Christine, diğer insanlar sadece eğlenmeyi düşünürken zaman içerisinde sabırla öğrenmeyi, tanımayı hayal etmiştir. Diğer kraliçe ise ancak bütün mutluluğunu muhterem kocasının ellerinin arasına koymakla kendini mutlu hissetmiştir. Paris, 27 Muharrem, Mart 1720. 140. Mektup. Rika'dan Özbey'e. Paris Parlamentosu Pontoise adındaki küçük bir ilçeye sürüldü. Paris Parlamentosu 20 Temmuz 17 Aralık tarihleri arasında Pontoise'ye sürgüne gönderildi. Konsey parlamentoya kaydedilmesi veya onaylanması için bir karar metni göndererek milletvekillerini küçük düşürmek istemiş, parlamentoda konseyi küçük düşürecek bir tazda bu kararı kaydetmişti. Benzer bir şekilde bazı kraliyet parlamenterleri tehdit edildi. Krallarla olan arkadaşlıklar her zaman için dayanılmaz bir hal alır. Çünkü bu dostluklarda krala sadece acı gerçekleri söylemek vardır. Bu arada bir yığın dal kavuk krala kendi yönetiminde halkın nasıl mutlu olduğunu anlatır. Onlar ise bu dal kavukları yalanlayıp krala şahit oldukları iniltileri ve gözyaşlarını taşırlar. Evet sevgili Özbek, gerçek olan şeyin krallara ulaştırılması gerektiğinde hiç kimse bu ağır yükü taşımak istemez. Prensler, bu zorlu yükü taşımaya karar verenlerin kendi kendilerine olan görev bilinci, saygı ve sevgileri olmazsa kesinlikle bu kadar üzücü ve acı veren yüklerin altına girmeyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar. Paris, 21 Cemaizil Evvel 1720. 26. ayrımın sonu. Sayfa 250.